9. Ayrım Harita ve Seçenekler. Büyükelçilikte Beyçerk'in aldığı haberleri değerlendirmek için müsteşar ve katipleri odasına çağırdı. Odaya gelenlerin dikkatini Beyiç Bey'in masasının üstüne açmış olduğu dev Avrupa haritası çekmişti hemen. Beyiç Bey anlatmaya başladı. Gelen haberler maalesef pek iç açıcı değil. Yahudileri tutuklayıp kamplara koymaya başladı Almanlar, hem de ciddi miktarlarda. Bu da gösteriyor ki politikalarını uygulamak için ilk başta Yahudi müesseselerini yok etme yoluna gittiler. Şimdi de Yahudileri galiba. Ne yapacaklar bu kadar insanı, bu kamplardan nereye gönderip duruyorlar belli değil. Ama pek müsbet düşünceler geçmiyor aklımdan açıkçası. Bizim Türk Yahudi tebaamızın işletmeleriyle ilgili karşılaştıklarımızı biliyorsunuz. İşletmelerle ilgili bunları yaşıyorsak tutuklamalarla ilgili kim bilir neler yaşayacağız. Ben bu haritayı saatlerdir inceliyorum. Bir neticeye vardım, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin durumu bu savaşta nedir? Almanya'nın nedir? Bizim durumumuz burada nedir? Almanya Fransa'nın 2/3'ünü işgal etti. Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Polonya, Rusya, Balkanlar, Yunanistan hepsini işgal etti. Hitler Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ye hudutlarımıza 85 kilometreden daha fazla yaklaşmayacağı garantisini vermiştir. Ne derecede güvenilir bu söze bilinmez. Ama aç kurt gibi her yere saldırıp işgal eden bir güç, bugüne kadar kimseye sana saldırmayacağım diye bir yazılı beyanda bulunmamıştır. En azından ben işgal edilen memleketlerin büyükelçilerinden böyle bir şey duymadım. Türkiye'ye gelip durması ise bizi herkesin nazarında kıymetli yapmıştır. Hitler neden Türkiye'ye girmedi? Rusya'dan korkmadı da işgal ettiği 10 küsur devletten korkmadı da neden bize gelince durdu ve yaklaşmama vaadinde bulundu? Unutmamak gerekir ki kapı komşumuz Yunanistan geçen senenin Nisan ayında teslim oldu. Yani neredeyse 1,5 yıldır Almanlar bize saldırmadı. Elbette korkmadılar ama neden durdular? Bunu düşünüp dururum. Seçenekler fazla değildir. 1. Biz 1. Umumi Harp'te Almanya'nın en önemli müttefikiydik. Ordumuzun en üst kademelerine Enver Paşa Alman subaylarını yerleştirmişti. Bu bir sebep olabilir mi? Belki ama zayıf ihtimal. 2. Bütün dikkatini işgal altında tutmaya çalıştığı topraklara verip en önemli cephe olarak da Rusya'yı görüyor olabilir. Rusya savaşmak için çok büyük ve zorlu bir düşman. Sonunda ordu demek asker demek. Asker ise netice itibariyle makinede üretilmiyor, miktarı belli. Türkiye bugüne kadar topraklarına göz diken her düşmanın tepesine kenetlenip var gücüyle binmiştir. Bunu bizim ordumuzda komutanlık yapan Almanlar sebebiyle zaten Almanya herkesten daha iyi biliyor. Kolay lokma değiliz netice itibarıyla. Biz de savaşırsa vereceği asker zayiatı büyük olabilir. Matematiksel olarak bunu da istemiyor belki Hitler. 3. Bizim her halükarda müttefiklerin lehine savaşa katılmamızı hiç ama hiç istemiyordur. Bu sebepten dolayı saldırıp karşısına da almak politik bir strateji olarak yanlış olur. Hitler bunun da hesabını yapıyordur. 4. Korkmuyor ama saldırmıyor. Saldırmayacağım diyor. 1,5 yıldır da sözümde duruyor. Bu saldırmazlık anlaşmasını Türkiye kabul ediyor. Böylece müttefik kuvvetlerin Türkiye'ye bozulmasını sağlıyor. Çok akıllıca, çok. Müttefikler Türkiye'ye bozulunca aslında onların saflarında Almanya'ya karşı savaşa girmemizi de engelliyor Hitler. Hitler bu anlaşmayla büyük bir hamle yapıyor aslında. Hem bize saldırıp ordusunun bölünmesi ve güç kaybetmesi riskini bertaraf etmiş oluyor, hem de bizim anlaşmayı kabul etmemizle müttefik güçlerle aramızı bozup bizi karşısına alma riskini bertaraf etmiş oluyor. İşte bu çok akıllıca ve bana en mantıklı gelen sebep. En azından şimdilik. Bu durumda bizim yapmamız gereken savaşa hiç girmemek ki İsmet Bey başından beri bunun için çalışıyor. Bizim Ankara'ya sorduğumuz hayati konularda cevap 4 ay sonra anca geliyor. Bu nedendir bunu da uzun uzun diye düşündüm. Çünkü İsmet Bey beni çok iyi tanıyor. O zaten gerekeni yapıyordur diye düşünüyordur. 1912 senesinden beri tanışırız İsmet Bey'le. Bana 1920'de İngilizlerden kaçarak milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya geldiğimde kendisi Genelkurmay 1. Başkanı iken bana derhal Genelkurmay 2. Başkanlığını teklif etmişti. Hatta kaderin cilvesine bakınız ki damat Ferit İngiliz Yüksek Komiserliğine idamımı isteyen listeden birkaç gün önce tutuklanıp Malta'ya sürülmesini istediklerinin bir listesini yapıp vermiş. Dipnot: Turgut Özakman, Vahdettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele. Bilgi Yayınları, sayfa 346. O listede İsmet Bey ile benim ismim yan yanadır. Tabii listedeki ilk isim Mustafa Kemal'di. Çok mesaimiz olmuştur İsmet Bey'le. Özellikle İstiklal Harbi'nden itibaren 1927 senesinin sonuna kadar. Bana verilen sorumlulukta işime kimsenin karışmasına müsaade etmediğimi en iyi bilenlerden birisidir kendisi. Mustafa Kemal'e bir şartla demir yollarının başına geçerim. Kimse işime karışmayacak demiştim. O da kabul etmişti. Daha sonra işime karışıldığında ya da müdahale edildiğinde istifa etmiştim. Bu istifamın sebeplerinden biri o zamanki Bayındırlık Bakanı Ömer Lütfi Bey ise bir diğeri de İsmet Paşa olmuştur. 13 Şubat 1921 tarihinde bana gönderdiği ve talep ettiği bir emri yerine getirmekle beraber sonra da bu emrin Genelkurmay Başkanlığı için değil de başka bir kişiye verilen vaat için verilmiş olması ile 7 aydan beri ikimizin arasına bir türlü halledemediğimiz demir yollarına kömür ve odun tedarik meselesi bardağı taşınan son damla olmuştu ve istifa etmiştim. İstiklal Harbi'nde istifa etmemin sebeplerinden biri de İsmet Bey'in işime karışmasıydı. Gerçi 10 Haziran'da İsmet Paşa evime gelmek suretiyle buzlar erimişti ama 7 Temmuz günü Mustafa Kemal, ben ve Kazım İnanç Paşa bir yemek yemiştik. Ben ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Kazım İnanç Paşa'ya "Beyiş Bey'i çok sinirli gördüm." demiş. Nasıl sinirli olmasaydım ki? Fevzi Çakmak Paşa beni Zafer Demiryolları'nın işletilebilmesine bağlıdır diyerek sıkıştırmış. Ben de kendisine madem ki Zafer Demiryolları'nın işletilebilmesine bağlıdır, terazinin bir gözüne Ömer Lütfi Bey'i yani işime karışılmayı, diğer gözüne Zafer'i koyarsanız hangisi ağır basarsa onu yaparsınız demiştim. Baskı vardı ama aynı şartlarda Demiryolları'nın başına geçmekle değişen hiçbir şey olmayacaktı. Cepheye asker sevk eden trene gerekli kömürü almak için Ankara'dan gelen paraya bile el koyan valiler varken ve bunun engellenmesini sağlayamayan bakanlar varken başarısızlık aşikardı. Ben ismimi koyduğum görevlerde kimseye bugüne kadar başaramadı dedirtmemiştim ki eğer Zafer buna bağlıydıysa Fevzi Çakmak Paşa'nın bana söylediği üzere ve ben aynı şartlarla görevi kabul edip başarısız olmam kaçınılmazken Zafer değil Yenilgi'nin baş sorumlusu olarak bu milletin hatırlayacağı bir zat olmaktansa işime karışılmadıkça Zafer demeyi geçen komutan olarak anılmayı yeğliyordum. Nitekim Mustafa Kemal ile yemeğim ve Fevzi Paşa ile bu mülakatım neticesinde Bayındırlık Bakanlığı'na Rauf Orbay Bey getirildi. Rauf Orbay derhal benim demir yollarının başına geri geçmem konusunda fikir almak için İsmet Paşa'ya görüş sormuş. Ben bu konuda taraf olmak istemiyorum cevabını vermiş İsmet Paşa. Çünkü kendi de şikayetçi demir yollarından ama ayrılma sebeplerimden biri de kendisi. Mustafa Kemal olaya derhal müdahale etti ve onun üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile geri döndüm. Nitekim o günden sonra tek kişi işime karışmaya kalkışmadı da özellikle büyük taarruz esnasında cephelere asker sevkiyatı ile erzak ve mühimmat takviyesini bir saatin çalışması kadar dakik bir şekilde gerçekleştirebilmenin gururunu yaşarım hala. Bunları İsmet Bey çok iyi bilir. Bildiği bir şey daha vardı. Benim doğru inandığım bir şeyde meselenin üstüne ne kadar ehemmiyetle ve titizlikle eğildiğimdir. Cumhuriyeti kurar kurmaz bu sefer de demir yollarının millileştirilmesi veyahut yabancı işletmelere Avrupa'yı işletilebilsin diye geri verilmesi meselesi çıktı. Ankara'ya Millet Meclisi'ne gittim. Bakanlar kurulunca demir yollarının yabancılara devri projesi hakkındaki mukavele Büyük Millet Meclisi Maliye Encümeni'ne verilmişti. İsmet Bey o sırada hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanıydı ve Bayındırlık Bakanı Muhtar Bey'in tesiriyle hattın bizim tarafımızdan işletilmesine taraftar değildi. Maliye Encümeni ise kesin kes hattı bizim işletmemizi istiyordu ve Maliye Bakanlığı şayet hattın alınmasına hükümet karar vermezse bütçeyi çıkarmayız tehdidine başlamıştı. Konu milli bir meseleydi. Hattı bizim işletmemiz için isteyenlerin gözünde, muhalifler ise sadece mükemmel işlesin de kim işletirse işletsin mantığındaydı. İsmet Paşa'nın Bayındırlık Bakanı Muhtar Bey'e yazdığı, özellikle maliyenin bu arzusuna muhalefet etmesi hususundaki ufak notu, yanlışlıkla Muhtar Bey bana yazdığı bir yazının içinde unutmuştu. Maliye Demir Yolları'nın genel müdürü olmam sıfatıyla beni fikir almak için Ankara'ya çağırdı. 28 Kasım 1923'te gittim. Maliye encümeni bir karara varabilmek için benden teminat istiyordu. Ben de teminatı verdim. Teminatım sonucunda Bayındırlık Bakanı Muhtar Bey'in hazırladığı hattın tekrar yabancı şirkete iadesi hakkındaki teklifi suya düştü ve Muhtar Bey de istifa etti. 5 Şubat 1924 tarihine kadar Anadolu Demir Yolları ile Haydarpaşa Limanı'nın millileştirilmesi müzakere edildi. 5 Şubat günkü müzakereler esnasında İsmet Bey beni odasına çağırdı. Yanında Adana milletvekillerinden İsmail Safa Bey ve Zamir Bey de vardı. Bana dedi ki, Anadolu Demir Yollarını alacağız ama ben Avrupa'yı demir yolu isterim. Ben de Avrupa'dan maksadınız nedir diye sordum. İsmet Bey, mesela merdivenli istasyon, vagon restoran, masaların üstünde abajurlu lambalar vesaire dedi. Ben de evet yapacağız, söz veriyorum dedim. İsmet Bey, ya yapamazsanız dedi. Ben efendim isterseniz size bir senet vereyim dedim. İşte devlet demir yollarımızın başındaki Türkiye Cumhuriyeti yazmasının hikayesi budur. Demir yollarını İsmet Bey'in istediğinden bile daha iyi işletmem sebebiyle ve 6 yıl demir yollarının kurucu genel müdürü olmam tecrübelerime istinaden Bayındırlık Bakanlığı görevine getirildim. Lafı biraz uzattım ama netice itibarıyla bunları anlatmak zorundaydım ki şimdi söyleyeceklerimi anlayabilirsiniz. Cumhurbaşkanı İsmet Bey bana bu görevi teklif ederken Avrupa'daki gelişmeleri çok kritik görüyorum demişti. O yüzden Berlin ya da Paris önemlidir dedi, ben Paris'i seçtim. Burada karşılaşılan ve zaman kaybının telafisi olmayacak gelişmeler karşısında ben Ankara'yı bilgilendirip ne yapalım diye talimat sormakla beraber Ankara'yı ve bakanlık işleyişini çok iyi bilen biri olarak doğru olan neticeye ulaştığıma emin olduğum için onay gelmeden yapılması gerekenlerin talimatlarını sizlere ve konsolosluklara tebliğ ediyordum zaten. Her nedense talimat isteğim onaylandığı halde 4 ay gecikme ile geliyordu. Önceleri savaş sebebiyle yoğunluk had safhada dediysem de kendi kendime bu yoğunluğun ortasındaki en önemli iki elçilikten biri değil mi burası? İsmet Bey de bana teklif yaparken en kritik gördüğünü söylediği iki ülkenin teklifini yapmamış mıydı? Almanya'daki büyük elçi ne yapar ve ne kadar şansı var Hitler'e o kadar yakınken bilemem ama biz burada devamlı her şeye itiraz halindeyiz. Karşımızdaki kim? Hem Almanlarla kol kolu olan Laval rejimi hem de Almanların ta kendisi. O halde vatandaşlık taleplerine sorun çıkarmamamız ve Yahudi kanunlarına resmi olarak yaptığımız itirazlarla biz hep kritik eşikte duruyoruz. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın dışarıda, savaşın göbeğinde ve Almanları kızdırabilecek meselelere imza atıyoruz burada. Ve biz en öncelikli olarak cevap verilmesi gereken büyükelçilikler listesinde en başlarda olmamıza rağmen aylar sonra onay cevabı alıyoruz. İsmet Bey yine çok kurnaz bir politika takip ediyor, çok. 4 ay içinde rüzgar tersine dönse biz böyle bir emir vermedik diyebilecek zamanı kazanıyor Alman'a karşı. Diğer taraftan beni çok iyi tanıdığı için nasıl olsa nasıl davranacağımı herkesten daha iyi biliyor. Aslında belki de en doğrusu bu. Biz bu şartlar altında ne yapacağız onu söyleyeyim size. Türkiye Almanya ile veyahut Almanya Türkiye ile savaşa girişmediği müddetçe ne Almanlar bizi karşılarına almak ister ne de dışişleri bize hayır yapma der. Bu durumda biz tüm itirazlarımızı belki de Alman makamları lehinde daha fazla olarak sürdürmeye devam etmeliyiz. Savaşa girmediğimiz müddetçe korkmanıza hiçbir sebep yok. Mesuliyet benimdir. Bu arada Türk diplomatları var güçleriyle Fransa ve Almanya otoriteleri nezdinde karşılaştıkları problemleri tek tek tatlı dille ya da misilleme tehdidiyle zor da olsa çözmeyi başarırken gerek Beyiç Erkin'e ve gerekse de konsolosluklara yüzlerce yardım talebi mektubu yağıyordu. Türk tebaası Yahudilerden. Genel çerçeve aşağıya alınan mektup gibidir. Le Maison du Bas, Elie Merdian, 2 Rue de la République, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisine. Sayın Büyükelçi, ben 16 Mayıs 1931 senesinde Fransa'ya yerleşen bir Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi olmanız sıfatıyla sizden rica ederim ki, Yahudi komiserliğince tatbik edilen uygulamalar dolayısıyla gördüğüm zarar karşısında haklarımın korunmasını arz ederim. Tabiyetimin Türk olmasına rağmen işletmem, param ve hatta daha da kötüsü ailemle oturduğum ve bana ait olan evim mühürlenerek elimden alındı 27 Aralık 1941'de. Şimdi bir de evim dahi sahip olduğum her şeyin bir müzayede ile satılacağı sözlü olarak söylendi bana Fransız yönetici tarafından. Hatta bugün evime gelip değer biçecekmiş. Sayın Büyükelçi, ben bir aile babasıyım. Anadolu'nun kalbinde Manisa'da doğdum. Yüzyıllardır Türk olan bir ailenin mensubuyum ve öyle de kalmak istiyorum. Bütün dedelerim ülkeme hizmet vermişlerdir. En son babam 1. Dünya Savaşı'nda savaşmıştır. Ben bile o zamanki genç yaşıma rağmen ülkemin istiklali için Yunanlara karşı savaşmıştım 1921'de. Bizim cumhuriyetimiz ırk ve din ayrımı yapmaz ve bu sebepten dolayı acil olarak size başvurmak istedim Sayın Büyükelçi, otoritelere zamanında müdahale edebilirsiniz diye. Dipnot Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 114. Beyiç Bey hemen konuyla ilgilendi. Eliye Mercan'ın evinin ve iş yerinin satışını durdurttu. İşletmesine bir Türk atanmasını sağladı. Zaten bu kendisinin yönetmesi demekti. Ve döndü Marsilya konsolosuna, derhal Eliye Mercan'a bildirilmek üzere 3 Ağustos'ta bu konuyu anlatan yazıyı gönderdi. Dipnot: Türk Büyükelçiliğinden Marsilya Konsolosluğu'na 3 Ağustos 1942 tarihi ve F1-6127 sayı nolsu ile gönderilen yazı. Beyiç Erkin'in Laval'e kabul ettirdiği şey, Eliye Mercan gibi Fransa'da iş sahibi olan tüm Yahudi tebaasına mensup Türklerin iş yerlerini, mallarını, paralarını ve yuvalarını kurtarmalarını sağladı. Fransa hükümeti Almanları bahane ederek Yahudi paralarını kendi hazinesine aktarmanın keyfinden olsa gerek, işleri oldukça yavaştan alıyordu. Büyükelçiye verilen sözü kağıda dökmekte. Sonunda 31 Temmuz 1942 günü yazılı olarak Türk Yahudi tebaasından olan iş yerlerine, mallarına ve mülklerine Yahudi tebaasından olmayan Türklerin atanması konusunda mutabık kalınmıştır diyerek, Büyükelçilikten Yahudi komiserliğine seçmek için verilmek üzere bir Türk yönetici listesi geldi. Dipnot: Fransa Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Departmanı'ndan Sayino 2697, Vichy, 31 Temmuz 1942 tarihiyle Türk Büyükelçiliğine gönderilen yazı. Laval'in Beyiç Erkin'e verdiği sözü tuttuktan sonra bazı ilginç olaylar da olmaya başladı. Büyükelçiliğin tüm kurumlara yaptığı itirazları neticeye bağlandığı güne kadar Fransızlar Türk tebaası olan Yahudi işletmelerine Hristiyan ve Fransız olan yöneticileri atadığı için yeni yayınlanan ve Türklere sağlanan bu ayrıcalıktan dolayı devir teslimler söz konusu oluyordu. Bu devir teslimler esnasında ise konsolosluğun ya da büyükelçiliğin hiç bilmediği bilgiler ortaya çıkıyordu. Mesela aşağıda örneği olan durumda Türk tebaasına ait bir işletme, Fransız yönetici işletmeye başlamış bile ve tesadüfe bakın ki işletmenin gerçek sahibi Drancy toplama kampına gönderilmiş. Marcel Bruno, 6, Rue Félix Diem, Paris, 18, Ref, Af Arkabes, No 61,477. Sayın Türk Konsolosu, 170 Bulvar Haussmann, Paris, Sayın Başkonsolos, ben Paris'te 35 Rue Saint-Sébastien adresinde Bay Alkabes'in sahip olduğu dükkana Yahudi komiserliğince atanan geçici yönetici olduğumu size bildirmekten gurur duyarım. Bilgi eksikliği sebebiyle ve Bay Alkabes'in Drancy kampında olmasından dolayı kendisinin Türk tebaası olduğunu henüz öğrenmiş bulunuyorum. Bu şartlar altında size sormak istiyorum. Eğer bir Türk yönetici atamayı gerekli görürseniz elimdeki az miktardaki evrakı kendisine devredebilirim. Bir cevap bekliyorum. Lütfen çok özel duygularımı ifade etmeme müsaade ediniz. Dipnot Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 121. Türk Başkonsolosluğu cevaplar. Paris Türk Başkonsolosluğu, 10 Eylül 1942. Bay Marcel Bruno, 6 Rue Félix Diem, Paris, 8. 20 Ağustos 1942'de yazdığınız Referans Affair Alkabes 60.477 no'lu yazınıza cevaptır. Türk vatandaşı olan ve başkonsolosluğumuza düzenli olarak kaydını yaptıran Bay Alkabes'in firmasına hemen Türk yönetici atama girişimine başladığımızı bildirmek isterim size. Selamlarımı kabul ediniz, Başkonsolos. Not: Bay Alkabes şu an evindedir, Drancy kampında değildir. İşgal altındaki Fransa. Naziler son sürat Fransa'daki Yahudileri ölüm kamplarına taşımanın planlarını yapıyordu. Alman başkonsolosu bir yazısında Buskue serbest bölgedeki Yahudilerin bu sürgün seferlerine dahil edilip edilmeyeceğini sordu Reinhard Heydrich'e. Tren yollarındaki trafik koşulları sebebiyle konu bir sonuca bağlanamadı. Dipnot, Vichy, France and the Jews, sayfa 241. Ölüm kampı trenlerinin Fransa'dan Polonya'ya gitmesinin organizasyonu neredeyse Avrupa'nın tamamını kat etmek demek olacaktı ki bu gerçekten çok karmaşık ve zor bir işti. Zamanlama ve koordinasyon mükemmel olmalıydı. Yoksa vagonlar canlı değil, ölü Yahudileri taşırdı. Öyle olursa da Eichmann onca itina ile inşa edilen ölüm kamplarını tam kapasite ile çalıştıramazdı. Eichmann o kadar bu konuya önem veriyordu ki 15 Temmuz 1942'de bir ölüm kampı treni seferi planlama sebebiyle iptal olunca çılgına döndü. Paris'teki Judenreferat'ın daha yeni başına geçmiş olan Heinz Röttke'ye telefon edip bütün öfkesini yansıtarak ''Bu bir prestij meselesidir. Bu konvoylar için Reich Transport Minister yani İmparatorluk Ulaştırma Bakanı ile yürütülen görüşmeler başarıyla sonuçlanmışken şimdi Paris bir treni iptal ediyor. Böyle bir şey daha başıma gelmedi. Bu büyük bir nezaketsizlik.'' dedi. Eichmann tam bu noktada nihai tehdidini yapar. ''Acaba tahliye listesinden Fransa'yı tamamıyla çıkarsa mıydı?'' Böylece Fransa nihai çözümün içine dahil olma ayrıcalığına erişemeyecekti. Röttke bundan sonraki gönderimlerin hepsinin zamanında yapılacağı sözü vererek yalvardı Eichmann'a, Fransa da listede kalsın diye. Dipnot, Vichy, France and the Jews, sayfa 246. 24 Ağustos 1942'den başlayarak Alman işgal güçleri son 20 yılda Fransa'ya, Polonya, Çekoslovakya, Almanya, Avusturya ve Rusya'dan gelen 18 yaşının üstüne ne kadar kadın ve erkek Yahudi varsa Polonya'daki ölüm kamplarına göndermek üzere toplama kamplarına koymaya başladı. İlk olarak Paris yakınlarındaki Drancy'ye veya Compagne'deki ya da Verne'deki toplanma kamplarına, sonra da genellikle bir ay içinde hızlı imha edilmeleri için doğuya, ölüm kamplarına sevk etmeye başladılar. Türk Yahudileri Türk olduklarından dolayı götürülmemeleri gerektiğini savundukları halde genellikle ani ve toplu yapılan tutuklamalarda götürülüyordu kamplara. Bu şekilde ani yakalananlar ancak ailesi ya da akrabaları akşam eve gelmeyen biri olduğunda hemen konsolosluklara ya da büyükelçiliğe haber verdikleri takdirde Türk yetkililer devreye girip ortalığı ayağa kaldırdığında kurtarılabiliyordu. İşgalin ilk iki senesinde Fransız ve Alman otoriteleri konsoloslukların ve büyükelçiliğin düzenledikleri Türk vatandaşlık il muhaberlerini hiçbir soru sormadan kabul ediyorlardı. Fakat bu iki sene zarfında da konsolosluklar ve büyükelçilikler önündeki Yahudi birikmelerini de tespit etmişlerdi. Ancak 1942 Kasım ayından itibaren Almanlar Türk vatandaşlık il muhaber kağıtlarını çok dikkatli olarak incelemeye başladılar. Sebebi ise Vichy hükümetinin Almanlarla çok daha aktif çalışmaya başlaması sonucunda Türkiye'de değiştirilen 1935 nüfus kanunundan dolayı 1935'te ya da 1940 senesinde kaydını yaptırmayan Türklerin vatandaşlıktan çıkaracağını buldu Weilert. O zaman çifte vatandaşlık olmadığı için 1940 senesinde Fransız vatandaşı olan ama 1941'deki serbest Fransa'da yapılan nüfus sayımında kendini Türk vatandaşı beyan eden Yahudilerin listesini aldı önüne. Kendi nüfus kayıtları ile 1941 nüfus kayıtlarındaki isimleri karşılaştırdı. Vaya yaptığı araştırmada Yahudi nüfus sayımında o esnada serbest Fransa'da bulunan Türk Yahudiler arasında 10 bin kadarının aslında 1940 senesinde Fransız vatandaşı olduğunu buldu. Bu da kafasındaki neden Türk konsolosluklarında veya büyükelçilik önünde Yahudilerin biriktiği sorusuna cevaptı. Vaya derhal Almanlara bulduklarını anlattı.